Mopushane Çeşmesi 18. ayrım sayfa 303. Sahte hakim. Yanakları pembe pembe, gözleri fıldır fıldır, eni boyu bir, baba yani bir delikanlıydı. Konyalı olduğu için hafiften dili çalardı ama sohbetine de doyum olmazdı. Anlat bakalım sahte hakim, Çanakkale'deki ana kuzularını nasıl kodese tıkardın dedikleri vakit keyfinden ağzı kulaklarına varır, yatağının üstüne çökmüş misafirlerine kahveleri ısmarladıktan sonra anlatmaya başlardı. Türk milleti adına icrayı kaza ederdim ulan. Boru mu bu? Bereket benim hakimliğimde elime düşmediniz. Şöyle bir ensemi kaşıyıp da hepinize kafadan 8'er 10'ar sene oturttum mu, zehirli yılan torbası yutmuş şattörap leyleğine dönerdiniz. Adalet işi bu, şaka değil. Seni oraya hakim diye kim yollamıştı? Ben Halk Partisi'nin göz bebeğiyim be yahu. 46 seçimlerinde onların hesabına yapmadığım iş kalmamıştı. Bunun üzerine parti genel sekreteri Adalet Bakanı'na telefon ederek benim her arzumu yerine getirmesini rica etti. Sonra da dilediğim yere tayin edilmemin parti için faydalı olacağını bildiren bir tezkere ile beni Adalet Bakanı'nın yanına yolladı. Bakan bana dile benden ne dilersen diye sordu. Düşündüm taşındım, Konya'ya gidip tütüncü dükkanı açacağıma şöyle biraz da hakimlik edeyim dedim. Şıp diye beni Çanakkale'ye tayin ediverdi. Sonra milletin canını okudum. Tam 73 karar verdim. Bu kararların bir kısmını da temyiz tasdik etti. Bazen de ağır ceza kararlarına katılırdım. 2 tane idam hükmünde imzam vardır. O zamanlar işim tıkırındaydı, maaş yerinde. Otorite dersen sapına kadar. Ara sıra kızıp da jandarma diye bağırdığım vakit 6 tanesi birden esas vaziyetinde karşıma dikilirdi. Sokağa çıkınca bakkalı çakkalı karşımda el pençe divan dururdu. Hakim demişler buna be, lafı bile büyük. Sonra nasıl yakalandın? Yakalanmadım ki. Bir gün pek antika bir manzara oldu. Baktım karşıma hırsızlık suçundan mefçuf bir delikanlı getirdiler. Ufak tefek zayıftan bir şeydi ama oğlanı gözüm ısırıyordu. Acaba bunu nereden tanıyorum diye kendi kendime bir müddet düşündükten sonra buldum. Eskiden Ankara Mopushanesi'nde o hergele ile beraber aynı koğuşta yatmıştık. Hırsız oğlan da beni tanımaz mı? Gözlerinin içi güldü. Aman Kaya ağabeyciğim, ocağına düştüm der gibi bir hali vardı. Baktım ki vaziyet kertan, mahkeme salonu da kalabalık, oğlan ağzından baklayı çıkarıverirse hapı yuttuğumuzun resmidir. Artık durumu idare etmek için ecel teri döküyordum. O hergele de inadına yüzüme bakıp sulu sulu gülmeye başlamaz mı? Ayıkla pirincin taşını. Siz olsanız ne yapardınız? Tahliye et de Yusuf be. Ettim birader ettim. Başka çıkar yol yoktu zaten. İlkin jandarmalarla nezarete yollayıp oturuma aralık verdim. Gidip orada kendisini gördüm. Ulan sakın ağzından bir şey kaçırayım deme. Yoksa canına ot tıkarım ama manzarayı çaktırmazsan şimdi tahliye kararı vereceğim. Cehennem ol buradan git dedim. Oğlan tabii dünden razı. Vallahi billahi Kaya ağabeyciğim, eğer Heyber Kalesi'ne kadar gitmezsem bir tanecik fazilet imin ölüsünü su dökeyim dedi. Geri gelip celseyi açtım. Gereği düşünüldü. Sanık İsmail'in sevki davaya nazaran suçunu sübuta ulaştıracak kanuni ve vicdani delillerin kifayetsizliği muvacehesinde mumaillen tahliyesine acele itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. Oğlan bir temenni çaktı, yaşasın adalet diyerekten çekip gitti. Vartayı bu seferlik atlatmıştık ama metresim Suzan manzaraya bildiği için rahat durmuyordu. İhbar edeceğim diye tutturmuştu. Anan Yahşi, baban Yahşi dedikse de söktüremedik. Rezalet çıkmasın diye bastık istifayı, sonra Aydın tarafına geçtim. Orada Marshall planından köylüye traktör dağıtılıyordu. Biraz da ben çöpleneyim dedim. Bu sefer paçayı kaptırdık. Kısmetimizde buraya bir daha gelmek varmış. Yaşa be Kaya, arslansın ve selam. Deliğe girdikten sonra arslandığımız kalmadı birader. Yalnız gücüme giden bir şey var. Beni adliyeye getirdikleri zaman hakim sorgu suale lüzum görmeden tevkifi kesti. Bir meslektaşa karşı yapılır şey değil doğrusu. Ama zararı yok. Bu seferki seçimi de Halk Partisi kazanırsa o zaman görün. Konya'ya ağır ceza reisi olacağım. Sahte hakim Halk Partisi'nin lafını ağzından düşürmezdi. Ama söylediklerine ister istemez arkadaşları da inanıyorlardı. Ziyaretçileri hiç eksik olmazdı. Halk Partisi'nin en kudamanları bile öteki hükümlüler tarafından tanınmamak için kılık değiştirip onu görmeye mopushaneye gelirlerdi. Çünkü sahte hakimin elinde onları zor duruma düşürecek, seçimlerin arefesinde ecel teri döktürecek belgeler vardı. Bir vakitler hakimlik ederken ulaştığı o itibar, o büyüklük yanında, şimdi perişan bir hayatın türlü çilelerin üzüntüsünü çekiyordu. Hele gardiyanların kafa tutmalarına müthiş içerlerdi. şunlara bak şunlara diye dert yanardı. Karşılarında koskoca hakim olduğunu unutuyorlar. Bilmiyorlar ki biz bir zamanlar Çanakkale'nin çapulcularına duman attırmış adamız. Allah'tan bir şey istemem. Hakimken elime düşecektiniz. Sırtımda yumurta küfesi yok ya. Tevkifi kestim miydi, siz derdinizi Hacı Mazhar'a anlatıncaya kadar mapushanenin bitli koğuşunda kefeş tatonuşa dönerdiniz. Ama şimdiki kaya o kaya değil ki. Kayalıktan çıktı da çömlekçi çamuruna benzedi. Bazen de karşı kiranzadan seslenirlerdi. Sahte hakim, şu yatağının başında asılı duran nedir be yahu? O kendi işine başkalarının burnunu sokmasını istemezdi. Sana ne ulan? Kelkah ya, sirkeci gümrüğünde tarife simsarı mısın? Yatağının başucunda asılı yatak çarşafına efkarlı gözlerle baktı. Gündüzleri çarşafın yarısını havlu niyetine kullanırdı, yarısında nezle mendili yapmıştı. Akşam olunca sobanın yanında çarşafını kurutur, burnunu sildiği yerin başucuna gelmemesine dikkat ederek yatağına serer, sonra da üzüntülü üzüntülü söylenirdi. Bir vakitler Lyon mağazasının ipliklerini arasında fışır fışır saadet uykuları çeken centilmen, kayanın şu haline yürekler dayanır mı be çocuklar dedikten sonra birdenbire aklına gelmiş gibi kalktı, çift yapraklı eseri cedid kağıdının üstüne her fırsatta tekrarladığı beyti yazarak başucunu astı. Şirler pençeyi kahrımda olurken Lerzan, bizi gene kodese tıktırdı köpoğlu Suzan. Kadınlar koğuşunda. Kadınlar hapishanesi için müdüriyet binasına bitişik bir bölümü ayırmışlar. İçerisini ranzalarla doldurup koğuş haline getirmişler. Bahçeyi de az çok yüksek duvarlarla çevirmişlerdi. Kadınlar koğuşunda yatanlar arasında her çeşit insan vardı. Hırsızlık, cinayet, sövme, yaralama, yan kesicilik, erkeklere sarkıntılık, kızlığı giderme suçlarından hüküm giymiş epeyce kadın günlerini orada geçirirdi. Siyasi kadın hükümlüler için ayrı ufak bir oda vardı. Kadınlar arasında da uysallar, sessizler, kibarlar, güzeller bulunduğu gibi bıçkın cinsinden olanlar, küfürsüz yaşayamayanlar, kavga çıkaranlar, haraç alanlar eksik değildi. Bunların en ünlülerinden biri de Yırtık Emine'ydi. Bazen eteğini beline dolayıp koğuşun orta yerine çıkarak ''Ulan kaltaklar!'' diye bağırırdı. ''Çamaşır ipinin üstünden benim donumu yere düşüren karı meydana çıksın. Yoksa hepinizi burada malak ciğeri gibi doğrarım besmelesizler.'' O vakit herkes bir köşeye siner, onun öfkesinin bela ile biteceğini kestiren zavallılardan biri hemen yanına koşup ''Arslan ablacığım, niye bunca köpürüyorsun? Ver şu donunu bana, bir çivitten daha geçireyim.'' diyerek işi tatlıya bağlardı. Yırtık Emine'nin eziyetinden hepsi bıkmıştı. Kadının daha 7 senesi olduğu için ondan kolay kolay kurtulamayacaklarını biliyorlardı. Bir gün Kaşar Melahat, Randevucu Fitnat, Hasbi Necla, İpsiz Nimet ve İmanım Ali'ye baş başa verip Yırtık Emine'ye adam akıllı bir sopa çekmeye kararlaştırmışlardı. Emine güçlü kuvvetli olduğu için 5 ile birden başa çıkarsa iş cinayete kadar gidecekti. Emine bir gün çamaşırhanenin taşlığına koyduğu gaz ocağının üstünde soğan kavuruyordu. Öğle yemeğini kafa dengi şıllık Zehra ile yiyecekti. Onu dövmeye niyetlenmiş 5 kafadardan İmanım Ali'ye bu işi fırsat bilerek Emine'ye sokuldu. ''Ulan merzifon sıpası'' dedi. ''Koğuşun içini leş gibi soğan kokuttun. Bahçede yapsana.'' Emine şöyle bir başını kaldırdı. Ali'yi yukarıdan aşağı süzdükten sonra oturduğu gaz tenekesinin üstünden kalktı. Bir elini beline dayayıp takunyalarını sürüye sürüye ona sokuldu. Gözlerini küçülterek ''Bir daha söyle'' dedi. ''Yok senin çifte gerdanından mı korkacağım? Tüyü beyaz karı.'' Emine tabanlarıyla ateşe basmış gibi aniden zıplayarak elindeki koca tahta kaşığı Aliye'nin suratına çarptı. Sonra takunyalarını sağa sola fırlatarak birdenbire hasmının üstüne çullandı. Gırtlağından yakalamak istedi ama Aliye'nin tetikte bekleyen öteki arkadaşları hemen orta yere fırlayarak Emine'nin üstüne çöktüler. Koğuş kapısının önü bir dakika içinde karmakarışık oldu. Bakır sahanlar, koğuş süpürgesi, takunyalar havada uçuyordu. Emine Aliye ile Fitnat'ı saçlarından yakalamış yerden yere çarpıyordu. Ama onun saçlarını da ipsiz nimet ile geçirmiş bırakmıyordu. Bağrışmalar birbirine karışıyor, kavgayı kimse ayıramıyordu. Zaten öteki kadınlar karyolaların altına girmişler, çığlıklar içinde durumu seyrediyorlardı. Yırtık Emine birini bırakıp ötekine saldırıyor, yere yıktığının üstüne çıkıp ayaklarıyla çiğniyor, bir yandan da yumruk savuruyordu. Randevucu Fitnat, ''Amanın adostlar, can kurtaran yok mu?'' diye bağırıyordu. Kavga epeyce sürdü. Emine soluyarak her önüne geleni yere yıkıyordu. Ama 5 kişiyle başa çıkması da kolay iş değildi. Neden sonra kadınlar gardiyanı Zemani Zeynep uzaktan göründü. iri yarı, şişman, çok güçlü bir kadındı. Koşarken rahatsız olmamak için iki eliyle de lambur lumbur sallanan memelerini tutuyordu. Kapıdan girince, "Hay gözlerinin beyazı sönesiceler, sütü sulu garılar, açılın bakayım yaş hamur gibi, aznavur piçleri," diye bağırdı. Randevucu Fitne boylu boyunca yere serilmişti. Burnundan kan geliyordu. Yırtık Emine soluya soluya boğuşuyordu. Zebani Zeynep Emine'yi saçlarından yakalayınca olanca gücüyle geri çekti. Belinin orta yerine müthiş bir tekme kondurdu. "Yine mi sen çakal dölü, kör ol Emi." Ensesine de bir iki yumruk indirdi. Sonra kaşar melahatı bileğinden yakalayarak yere çarptı. "Seni kocası uykulu garı seni, seni lokumcu lengeri seni." Hasbi Necla'yı göğsünden adam akıllı kalkışlayarak duvara yapıştırdı. "Sen de mi girdin araya gavak budağa? Pekmezi yir yir yir de azarsın değil mi?" Kavgayı ayırmıştı. İmanım Aliye'yi tırmıktan yüzü gözü kan içinde kalmış görünce, "Oh olsun sana," dedi. "Yalak yosunu garı, oh olsun. Bir nasihat bir para itmedi sana. Az kaşıntı tozu değilsin sen, kör olası." Emine'yi tekrar yakaladı. Bir sağına bir soluna iki tokat aşk etti. "Kudurdun yine cevizi çiğ ye ye. Mapushanede rahat huzur kalmadı senin yüzünden. Düş peşime bakayım. Seni baş gardiyanın 5 numarasına götüreyim. Dert cezini ona anlat." Sonra ötekilere döndü. "Girin içeri zıbarın davlanızda. Vallahi hepinizi dördere ayırırım. Tarhana küfü garılar. Haydi defolun." Yırtık Emine'yi bileğinden yakaladı. "Düş önüme çabuk. Seni Yezid'in yerlisi seni. Şimdi sana sorarım. Çapakçura hangi yoldan gidilir?" Emine'nin kavga yerindeki yemek tenceresi devrilmiş, gaz ocağı sönmüştü. İpsiz Nimet'in yemenisi de kapının üstündeki çiviye takılı kalmıştı. Yerlerde takunyalar, terlikler darmadağındı. Gardiyan Zeynep Emine'yi kakışlayarak dışarı çıkardı. Ötekiler de süklüm püklüm koğuşa girdiler. Randevucu Fitnat adam akıllı dayak yemişti. Gürültü yatışınca bu sefer onun sinirleri ayağa kalktı. 5-6 defa geğirdikten sonra "Amanına dostlar," diye çığlığı bastı. "Yüreğim hüttâ gibi kabardı. Allah'ını seven bir bardak turşu suyu yetiştirsin. Ay fena oluyorum. Amanın Emine gibisi eşikten dışarı. Ah Kumser Hamdi neredesin? Neredesin kara gözlü Hamdiciğim? Yetiş Fitnatçığına yetiş. Bök estağfurullah. Çarşambayı perşembeyi zehir ettiler bana. Amanın darısı düşman başına. Ölüyorum ha dostlar." Hasbi Necra da ellerindeki tırmıklarla kolonya bastırırken "Geber inşallah," diye söyleniyordu. "Senin yüzünden bu derde girdik. Pamuklar gibi cildimde bu tırnak yaralarının izi kalırsa o zaman dertleşiriz." Randevucu Fitnat bunu duydu. "Sen geber inşallah. Bir şeycikler demem, sürüm sürüm sürünesin. Yine kapıma gelesin. Gözyaşlarını dökesin. %70'i senin olsun, bana bir karyolacık ver diyesin. Seni bir daha evime almak mı? Allayıp pullayıp müşteriye çıkarmak mı? Allah yazdıysa bozsun. Şırfıntı karı. Kötü illetten etlerinin döküldüğünü görsem hem vallahi hem billahi avucuma 10 kuruş komam." Kadınlar koğuşundaki patırtı 3. koğuşun bahçesinden de işitilmişti. İşin girdisi çıktısı sonradan öğrenildi. Yavur Ali Yırtık Emine'nin zaferinden son derece memnun olmuştu. "Böyle erkek karı hiçbir yerde bulunmaz," dedi. "Allah bana da böyle bir karı nasip etsin." "Ne yapacaksın böylesini yahu?" diye sordular. "Günde 2 tayın bana mısın?" demiyormuş. "Olsun, ben yemem ona yediririm. İnsanın böyle karısı olduktan sonra Köroğlu Bolu Dağı'na indirir be." Yastık oyunu. O akşam epeyce yarenlik ettikten sonra yataklarına çekildiler. Fitnat ekip başı İmanım Aliye'ye 2,5 lira vererek mal müdürünün karısı Seniha'nın yatağını kendi yatağının yanına taşıtmıştı. Baş başa verip bir kere fiskosa başladılar mı sabaha ediyorlardı. Hafize ile Torpil Hamiyet'te ranzanın en dibinde yatarlar, her gece dertleşirlerdi. Cigaranın birini söndürmeden ötekini yakarken Hafize boyuna tıraş ederdi. "İki gözüm önüme aksın şaşarsın. Muskayı bizimkinin boynuna geçirir geçirmez 2 günde kuzu kesildi. Nerede o her akşam kafayı çekip çekip zil zurna eve gelen Feyzi? Hem de hocanın aldığı ne? Söylesem inanmazsın. 1 gümüş lira. Hani insan yemez içmez bulup buluşturur yine verir." Hamiyet derin derin içini çekti. "Ben o kadarını istemiyorum. O yelloz karıyı Osman'dan ayırsam yeter. Bizimkinin iliğini kuruttu vallahi. Hem bir şey söyleyeyim mi kardeş? Bugünkü zamanda kabahat biraz da bizde. Kocalarımıza sahip çıkamıyoruz. Elin şıllıkları sürüp sürüştürüyorlar. Göğüsler, kalçalar aşikare meydanda. 1-2 de fingir dediler mi? Erkeğin aklına ardı atın sabul." Koğuş derin bir sessizliğe gömülmüştü. Herkes uykunun en tatlı yerindeydi. Yalnız 2 köşeden fısıltılar geliyordu. Ama biraz sonra onlar da uyudular. Aradan çok geçmedi. Ranzanın orta taraflarında ilkin bir kıpırdanma oldu. sonra tekrar bir durgunluk, bir sessizlik. Birkaç dakika da böyle geçti. Dipte yatan fış fış Nesime hafiften horluyordu. Vaktin gece yarısını geçtiği bir sırada ranzaların orta yerinde tekrar bir kıpırdanma oldu. Arkasından hafif kesik solumalar duyuldu. Nideli seyirin üstündeki yollu kilim düzenli hareketlerle kımıldamaya başladı. Bu böylece bir dakika kadar devam ettikten sonra solumalar hızlandı. Hareketler daha belli bir hal aldı. Sanki bir kıvranma, bir inleme başladı. O vakit dipte yatan eskilerden Fitnat yastıktan başını doğrulttu. Karanlıkta gözlerini kırpıştırarak gürültünün geldiği yana baktı. Baktı, gözlerini oyuşturarak tekrar baktı. Sonra heyecandan tıkanır gibi yerinden fırlayarak yatağın içine oturdu. 4-5 yatak ötede, Seher'in yattığı yerde sanki gizli bir boğuşma vardı. Seher'in yanında Kuşadalı Saadet adında 18 yaşlarında Cevahir gibi bir kız yatıyordu. Oysa Fitnat onu gözüne kestirmişti. Mapustan çıkınca Saadet'i kendi evine almayı tasarlıyordu. Körpecik kızın Seher'in pençeleri altında kıvrandığını görünce beyninden vurulmuşa döndü. Sim işlemeli yemenisini düzelterek "Tuh, Allah belanızı versin sizin!" diye haykırdı. "Tuh, reziller! Utanma arlanma kalmamış, kör olası şıllıklar, birbirlerini yiyecekler, aç karılar. Adostlar kalkın, kıyamet yaklaştı. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine. İkisini de taş gibi bu halde donduruver, ya Rabbi. Göster büyüklüğünü, ya Rabbi. Kalkın ayol, kalkın. Karılar kalkın, başımıza gelenlere bakın ayol. Ay vallahi çat diye çatlayacağım." Nideli Seher'in yatağında bir panik oldu. Örtü telaşla iki yana çekildi ama Fitnat'ın yaygarasına bütün koğuş ayaklandı. Herkes kuşkuyla birbirinin yüzüne bakıyor, çığlığın nedenini anlamaya çalışıyordu. Fitnat yattığı yerden fırladı, terliklerini ayağına taktığı gibi Seher'in yatağına koştu. Bütün gücüyle kilimi tutup üstünden çekerek yere attı. Sonra ellerini beline dayayıp, "Koşun adostlar, koşun, şu aşiftenin haline bir bakın, eli ayağı hala sapır sapır titriyor şıllığın, tuh sana." Seher üzerinden örtüsü çekilince hışım gibi yerinden fırladı. "Ne diyorsun be? Ne çıngır çıngır ötüyorsun be? Örtümü ne çekiyorsun? Vallahi bilene sapıttırırım. Gonya bettaşisi gibi döndürürüm seni." "Tuh rezil, utanmıyorsun değil mi? Görmedik mi sanıyorsun? Yarından tezi yok, Zeynep ablaya bir bir anlatacağım. Başgardiyana ne cevap vereceksin bakalım?" Seher yataktan yay gibi fırladı, Fitnat'ın saçlarından bir yakaladı, geriye doğru olanca kuvvetiyle çekip ağzının üstüne şiddetli bir yumruk kondurdu. "Yedi kocadan boş düşmüş şırfıntı dellalı seni. Senin nafakanı Cenab-ı Mevla haram yoluna denk getirmiş de her bir insanı da kendin gibi marul köküne kul sanıyorsun değil mi? Vallahi seni leblebin unuyla tışkırta tışkırta boğarım da yedi melaike 700 sevap yazar bana. Bana Nide'nin can pazarcısı kıl kuyruk seherdirler. Senin gibi kötü illiyetli gasık bağı olamam ben." Fidat'ın burnundan şakır şakın kan gelmeye başladı. Öteki kadınlar da yataklarından fırlayarak kavgayı ayırmaya koştular. Ama randevucuyu Seher'in elinden almak kabil olmuyordu. Saçlarından yakaladığı Fitnat'ı bir sağa bir sola silkeledi. Sonra da boylu boyunca çimentonun üstüne uzatıverdi. Koğuşun içi bir anda karışmıştı. 3-4 kişi Seher'i kollarından, belinden kavramaya çalışırken ötekiler de Fitnat'ı yerden kaldırıyorlardı. Saçı başı darmadağın olmuştu. Burnundan akan kan ağzına doluyordu. Fitnat'ı yatağına uzattılar. Kuşadalı Saadet yatağının içinde büzülüp kaybolmuştu. Hiç sesi çıkmıyordu. Seher hırsını hala alamamıştı. Burnundan soluyordu. Yörük Emine, İmanım Ali'ye, Kaşar Melahat'te işte Seher'i haklı buluyorlardı. Fitnat'ın bir şikayeti varsa yarın idareye haber verir diyorlardı. Kavga yatıştıktan sonra kimsenin gözüne uyku girmedi. Sabah olur olmaz kadınlar koğuşunun gardiyanı Zebani Zeynep haberi almış koğuşa dalmıştı. "Len Zeher, gak, sen de gak, Fitnat karısı. Helallaşın şunca ağızlarla. Hadi gak bakayım Kuşadası'nın gatır tırnağı. Mayasılığına sirke korum ben senin. Gak hadi lan. Hişt Fitnat. Zeher hadi gımıldan." Seher takunyalarını giyerken Zebani Zeynep suratına bir şamar çarptı. "Sana diyorum gavuncu çarığı düş önüme. Sen de yürü Saadet buruntusu. Hadi kaşarım kurtlusu." Üçünü önüne kattı. Kakışlaya kakışlaya başgardiyanlığa götürdü. Başgardiyan ekmeği çaya batırarak sabah kahvaltısı yapıyordu. "Ne var gene?" dedi. Zeynep durumu anlattı. "Bu ikisi bir kilim altında civeliklik oynamış. Bu zehir kartının gurdu bol. Jandarmaya bilem sehavetlek etmiştirler. Şu Saadet gıcırını mayalaştıram demiş. Hani bu da soğuk su zabını gibi iki çırpıda köpürüyor. Yastık oyununa kalkmışlar. Bu Fitnet kıskancı da kursak tımarına temelli hasret. Zuratlarına tükürü tükürü vermiş. Vay sen ne demeye bizim tadımızı mekruh ediyorsun. Bu zemheri çakalı saadetin lezzetine gasyan etmeye dayanamamış, püsküllerinden kavradığı gibi iki zilkelemiş, çarpmış betona. Kovuşun iç canını salı pazarına döndermiş. Gayrı mücazetini sen kesersin başefendi. Suçluların üçü de yere bakıyordu. Başgardiyan önündeki tayından kocaman bir parça daha koparıp çay kadehine sokmaya çalışırken ''Vay eşşoğlu karılar vay'' dedi. Lokmayı ağzına attı, çiğneyerek lafını tamamladı. ''Az dışarıda beklesinler, şimdi hepsini sopadan geçiririm.'' Zeynep atıldı. ''Bu seferliğine biraz sopanı sıkı tut başefendi.'' Başgardiyan Zeynep'e içerledi. ''Anladık be, döveceğiz dedik işte. 10 dakika sonra döveceğiz, bırak şu çayı rahat içeyim.'' Seherdiklik etti. ''Ne demeye döveceğimişim başefendi? Kusurumuz ne ki?'' Başgardiyan çaydan bir yudum daha aldı. ''Ah köpoğlu Nideli ah! Senin kusurun benim canıma minnet ama ne çare ki kanun başka türlü söylüyor.'' Tuzak. Kadınlar koğuşunun bahçesindeki çatma ocağın üstüne oturttuğu gaz tenekesinde Nideli seher çamaşır kaynatıyordu. Bütün kadınların öte berisini haftanın yalnız perşembe günleri yıkadığı halde ertesi gün kandil diye ona bu sefer salı günü ocağı yaktırmışlardı. Ağzı yarım açılmış yalancı dolma kutusundan aldığı bir tutam sodayı kaynayan suyun üstüne gezdirdi. Sonra ayak parmaklarının arasındaki kiri ovalarken ipsiz nimete seslendi. ''Kız, az beri gel. Sarı Miltan'ın bir yıldır hamam görmedi miydi? Zabunun kalıbı 65. Koca fışır. 10 kuruşa yıkanır mı bu zillet?'' İpsiz Nimet budunu kaşıya kaşıya tenekenin yanına geldi. ''Nesi varmış?'' dedi. ''Nesi varmış mı? Kirini süssem satağınıya saç boyası olur. Ak göynek giymekten yana ladesli misin? Aman seher sende. 3 çiti fazladan vursan günaha mı girersin? 3 çiti şuna, 5 çiti buna, adamda barnak mı kalırmış? Bu el bileyici taşı değil. 15'e yıkarım sen bilin.'' Onlar çamaşır pazarlığı yaparlarken Kaşar Melahat Çingene Hacer'e fal baktırıyordu. ''Göğnündeki kaytan bıyık yar olmayacak sana bacım. Başka bir efeye bak. Paranla cümle düşmanına keyif olma. İki gözüm kör olsun ki hepsi boşuna. Her kuruşuna 5 düğüm atmazsan sonun işkembeci kazanının dibi gibi karanlık bacıcığım. Düğün aşında keskin kafir kılıcı kaşığım olsun yalanım varsa bacıcığım.'' Randevucu Fitnat duvar dibinde güneşlenerek korsasının lastiğini dikerken polise sövme suçundan mopusa düşen mal müdürünün genç karısı Seniha'ya da ayartmaya çalışıyordu. ''Tabii bakamaz. Bugünkü zamanda eve bakmak kolay mı kardeş? Ev kirasıydı, elektriği idi, suyu idi, mutfak masrafıydı, üstü, başı, tabii bu zamanda kolay değil. Mutfağa sen gireceksin, bulaşığı sen yıkayacaksın, pamuk gibi el ceyizlerin, şaplı kavaf terliğine dönecek, ne zoruna? Seni anacığın, babacığın elin herifine hizmetçi olsun diye mi büyüttü yetiştirdi? Bu zamanda kadın kısmı elbette kürk manto giyecek, elbette pantatifleri takacak, elbette göğnünün istediği dedikanlıyla düşüp kalkacak. Ne varmış? Şu ölümlü dünyada ne yaşıyoruz kardeş? Ben senin yerinde olsam hem vallahi hem billahi bir gün durmam. Körpeliğin bugün var, yarın yok. Saçına ak düşünce dizini çok döversin ama iş işten geçer. Kör olayım seni bir aycağızın içinde cevahirlerle donatırım. Ya çocuğum ne olacak Fitnat abla? Hıh çocukmuş, yarın öbür gün hayırsız bir evlat olur, sana bir faydası mı var? Çocuğu herifin başına atıver. 1 ay 2 ay sıkıntısını çekersin, sonra vallahi aklına bile gelmez. Ben senin gibi nicelerini gördüm. Pir Zabaat vardı, ay parçası gibi kızdı doğrusu. Vallahi üçünü birden Darüllazi'ye verirdi. Şimdi otomobillerde fing atıyor. Balıkesirli tabur imamı Sezai Efendi'nin kızı demeye 1000 şahit lazım. Seniha büyük bir kararsızlık içinde düşünüyordu. Kurt Fitnat onun en zayıf zamanında en kuvvetli silahlarını kullanarak dil döküyordu. 3 senedir evliyim diyorsun. 3 senede ne gördün kardeş? Mihnetten, cefadan başka bir şey tattın mı? Evlilik hayatında şöyle bir oh dedin mi? Tabii demedin ama ben sana öyle genç erkekler bulurum ki yastıkları parçalasan vallahi doyamazsın. Sonra dahası var, mal, mülk, rahatlık hepsi senin olacak. Dirseklerine kadar Halep hurmalarını sıralayanlar senden güzel mi sanki? Dolabını açtın mıydı sıra sıra elbiselerin olacak elbet. Taftasından tut da organdisine kadar. Hepsi olacak. Bakıyorsun 3 kuruşluk bir tüccarın at suratlı karısı 10 binlik vizonu sırtına takıveriyor. Hani onu seninle yan yana koysam Çerkez tavuğunun yanındaki fasulye piyazı gibi kalır. Bak iyice düşün taşın, ondan sonra kararını ver. Nasıl olsa senden 13 gün tahliyeciyim. Benim evim başkalarının evine benzemez. Kapımdan içeri çifte kösteklisinden aşağısı girmez. Ama bir girende kızlarıma Halil İbrahim bereketi saçıp öyle gider. Güzellik kimseye baki değil. Vakti zamanında güzelliğinin kıymetini bilmeyen, içi geçince Hint şalı ile bile göz boyayamaz. Benim kızlarımın çoğu bir koca ile oturan avanaklardı. Şimdi her birinin iki torba pırlantası var. Lafımı zihnine iyice yerleştirdin mi? Seniha susuyor, tek kelime konuşamıyordu. Fitnat bir daha sordu. Cevap versene, aklın yatmadı mı hala? Cenab-ı Mevla bir insana ömründe bir defa ancak böyle nasip verir. Haydi fazla düşünme, cevap ver bana. Ben de hesabımı ona göre yapayım. Nideli Seher kaynayan çamaşır tenekesinin altına kocaman bir odun daha attı. Beride jandarma başçavuşunun keçilerini koyduğu bir ahırın duvarı vardı. Güllü bu duvarın dibine çökmüş namaz surelerini ezberlemeye çalışıyordu. Karşıda koğuş kapısının hemen dışında İmanım Ali'ye teneke mangalının üstünde kıyma kavuruyordu. Onun yanında metresiyle birlik olarak kocasını zehirlemekten sanık Şazimend Akarsu kucağındaki çocuğuna meme veriyordu. Kadınlar hapishanesi yıllardan beri değişmeyen bu klasik tablo içinde yaşarken demir kapı açıldı. Gardiyan Zebani Zeynep göründü. Zebani Zeynep 50 yaşlarında vardı. Çoğu zaman eteğini beline tutturur, altındaki kırmızı dallı pazenden donunu uçura uçura koğuşu teftiş ederdi. Hışımla içeri girdikten sonra sağa sola bakındı. Fitnat'ın yanında oturan Seniha'yı görünce kaşları büsbütün çatıldı. ''Buraya gel baldıran tohumu. Yüz numaraların şu hali ne? Nöbet seninmiş, niye yakamıyorsun?'' Seniha boynunu bükerek midesini işaret etti. ''Ablacığım bir sancı bir sancı, ölüyorum akşamdan beri.'' ''Sancı mancı bilmem ben. Vallah bir sillede Yemen pulu gibi yapıştırırım yere seni. Ne sancısıymış? Gordonların mı gevşedi hamam otu? Yapış tenekelere bakayım. Seni buraya eşek pekmezi yesin diye getirmediler.'' Seniha yüzünü buruşturarak ''Peki ablacığım'' dedi. ''Şimdi yıkarım.'' Zebani Zeynep öte tarafa İmanım Ali'ye doğru yürüdü. O vakit Seniha yavaş yavaş randevucu Fitnat'a sokuldu, eğilip kulağına ''Kabul ediyorum Fitnat abla'' dedi. ''Bıktım bu hayattan artık, ne olacaksa olsun.'' Fitnat'ın yüzü güldü ama sevincini ona belli etmemeye çalışarak ''Haydi git, benim rugan terliklerimi giy.'' dedi. ''Yüz numarayı ben seyre yıkatırım.'' Hapishanede günlük hayat devam ediyordu. O her vakit olup biten, hep birbirine benzeyen, hep çıkara dayanan ve hep aynı bir teviyelik içinde akıp giden gündelik hayat. 18. ayrımın sonu, sayfa 321.